Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 28 İsrail altın bir buzağa tapıyor. Bu bölüm çıkış 32 ile 34'e dayanmaktadır. Musa'nın aralarında olmadığı günler İsrail halkı için beklemeyle ve kuşkuyla geçti. Halk onun dönüşünü hevesle bekliyordu. Mısır'daki geleneklerden etkilendikleri için ilahların maddesel tasvirlerine alışkındılar. Gözle görülmeyen bir varlığa güvenmek onlara zor geliyordu. Üstelik imanlarını ayakta tutmak için Musa'ya dayanıyorlardı. Ama o artık yoktu. Haftalar geçti. Musa dönmedi. Kamptakiler önderlerinin kendilerini terk ettiğini ya da yakıcı bir ateş tarafından yutulduğunu düşündüler. İsrail halkı bu bekleme dönemini işittikleri Tanrı yasası üzerinde derin düşünmek ve yüreklerini Tanrı'nın vereceği daha derin esinlere hazırlamakla geçirmeliydiler. Eğer Tanrı'nın ilkelerini anlamak ve yüreklerini O'nun huzurunda alçaltmakla geçirselerdi, ayartılardan korunabilirlerdi. Ama kısa zamanda yasa tanımaz, dikkatsiz ve kayıtsız bir ulus oldular. Süt ve bal akan ülkeye gitmek için sabırsızlanıyorlardı. Oysa bu ülke sadece söz dinlemeleri koşuluyla vaat edilmişti. Bu koşulu göz ardı ettiler. Bazıları Mısır'a dönmek istediler. Ama ister ileriye Kenan'a, isterse geriye Mısır'a dönmek istesinler, halk artık Musa'yı beklememeye kararlıydı. Özellikle İsrailli olmayanlar, yakınma, sabırsızlık ve homurdanmada bütün halka öncülük ediyorlardı. Mısırlıların kutsal saydığı ilah simgelerinden biri öküz ya da buzağıydı. Mısır'da putperestlik yapanların önerisiyle bir buzağı yapıldı. Halk, Tanrı'yı temsil edecek ve Musa'nın yerine önderlik edecek bir simge istiyordu. Mısır'da ve Kızıldeniz'de yapılan büyük mucizeler Tanrı'ya iman edilmesini gerektiriyordu. Tanrı bu mucizelerle İsrail'in tek Tanrısı ve yardımcısı olduğunu defalarca kanıtlamıştı. Üstelik Tanrı'nın varlığının görsel bir belirtisi de sağlanmıştı. Hem bulut ve ateş sütunları hem de Sina Dağı'ndaki yüceliği gözler önüne serilmişti. Tanrı'nın varlığını barındıran bulut önlerinde olduğu halde İsrail ona sırt çevirip Mısır'ın putperestliğine kapılmakta gecikmedi. Harun'a hakimlik yetkisi verilmişti. Çadırında büyük bir kalabalık toplandı. Bulutun dağın tepesinde kaldığını ve artık kendilerine yol göstermediğini söylediler. Bunun yerine başka bir simge bulunmalıydı. Önerildiği gibi Mısır'a döneceklerse, Mısırlıların beğenisini kazanmak için onların ilahını önlerine alabilirlerdi. Bakınız, ek, 3. not. Önderlik etmesi gereken Harun, arkadan geliyor. Harun, halka belli belirsiz sitem etti. Ama onun tereddütlü ve ürkek tavrı, halkın kararlılığını daha da pekiştirdi. Bütün kalabalık, kör ve mantık dışı bir çılgınlığa kapılmıştı. Bazıları Tanrı ile antlaşmalarına bağlı kaldılar ama çoğunluk, İmandan saptı. Önerilen simgeyi yapmanın putperestlik olduğunu söyleyenler canlarından oldular. Kendi can güvenliğinden korkan Harun, Tanrı'yı cesaretle onurlandırmak yerine kalabalığın isteklerine teslim oldu. Halk süs eşyalarını seve seve verdi ve bunlar eritilerek Mısır'ın ilahlarını temsil eden bir buzağı yapıldı. Halk, "Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur," dedi. Harun, Yahve'ye böyle bir hakaretin yapılmasına izin verdi. Üstelik daha da büyük bir kötülük yaptı. Altın buzağının nasıl kabul edildiğini görüp onun önüne bir sunak dikti ve şöyle duyurdu. Yarın Rabbin onuruna bayram olacak. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık sunular sundu. Esenlik sunuları getirdi. Sonra oturup yediler, içtiler, kalkıp alem yaptılar. İnsanların benliğine ve bencilliğine hitap eden herhangi bir din, İsrail'in zamanında olduğu gibi günümüzde de büyük rağbet görür. Kilisede kirli arzulara yönelten ve günahı teşvik eden Harunlar hala vardır. İsrail sözünde durmadı. İbranilerin dağın önünde titreyerek durduğu günün üzerinden sadece kısa bir süre geçmişti. Orada Rabbin, benden başka Tanrın olmayacak sözlerini duymuşlardı. Tanrı'nın yüceliği halkın gözü önünde Sina'nın tepesinde bulunuyordu. Ama onlar buna rağmen bir buzağı heykeli yaptılar. Horev'de dökme bir puta tapındılar. Tanrı'nın yüceliğini ot yiyen bir öküz putuna değiştirdiler. Mezmur 106, ayet 19-20. Musa dağda bulunduğu sırada kamptaki sapkınlığa ilişkin uyarıldı. Rab Musa'ya "Aşağı in," dedi. "Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, kurban kestiler. Ey İsrailliler! Sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur, dediler. Tanrı'nın halkıyla yaptığı antlaşma bozulmuştu. Musa'ya şöyle dedi. Bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum. Şimdi bana engel olma. Bırak öfkem alevlensin. Onları yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım. İsrail halkı ve özellikle aralarındaki yabancılar her zaman Tanrı'ya baş kaldıracak, önderlerine söylenecek, imansızlıkları ve inatçılıklarıyla onu kederlendireceklerdi. Günahları yüzünden zaten şimdiden Tanrı'nın beğenisini yitirmişlerdi. Tanrı İsrail halkını yok etmeyi tasarladıysa onlar için kim yalvarışta bulunabilirdi? Cesaret kırıklığının ve gazabın görüldüğü yerde Musa ümit gördü. Bana engel olma sözleri yalvarışı yasaklamıyor, teşvik ediyordu. Musa yalvarırsa Tanrı halkını esirgeyecekti. Tanrı halkını bıraktığını belli etmişti. Musa ile konuşurken halkın değil, halkın sözünü kullandı. Musa ise İsrail'in önderliğini Tanrı'ya geri verdi. Halk kendisinin değil, Tanrı'nındı. Ya Rab, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onları Mısır'dan büyük kudretiyle, güçlü elinle çıkardın. Neden Mısırlılar, Tanrı kötü amaçla dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı desinler? Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. İsrail halkının Mısır'dan ayrılmasını izleyen birkaç ay içinde çevredeki uluslar Tanrı'nın onları nasıl harika bir şekilde kurtardığını duymuştu. Bu haberi duyan putperestler dehşete kapıldılar. Hepsi de Tanrı'nın İsrail için neler yapacağını gözlüyordu. Eğer İsrail yok edilseydi, düşmandan sevinecekti. Mısırlılar da suçlamalarının doğru olduğunu düşüneceklerdi. Tanrı, halkı kurban kesmeye götüreceği yerde onları kurban etti diyeceklerdi. Tanrı'nın onurlandırdığı halkın mahvolması Tanrı'nın adına gölge düşürecekti. Tanrı'nın onurlandırdığı kişilerin sorumluluğu ne kadar büyüktür. Onun adını yeryüzünde övmek büyük bir yükümlülüktür. Musa, İsrail için yalvarışta bulundu. Rab onun yalvarışını işitti ve bencilce olmayan duasına karşılık verdi. Tanrı nankör halk için sevgisini kanıtlamış ve Musa denenmeye katlanmıştı. Musa için Tanrı halkının kurtuluşu, kendisinin büyük bir ulusun atası olmasından daha önemliydi. Tanrı Musa'nın sadakatinden ve dürüstlüğünden memnun kaldı ve ona İsrail halkını vaat edilen ülkeye götürme sorumluluğunu verdi. Musa ve Yeşu dağdan inip kampa yaklaştıklarında insanların bir putun çevresinde bağırışıp dans ettiklerini gördüler. Mısır bayramlarının putperest alemlerini andıran bir görüntüyle karşılaşmışlardı. Bu tapınma biçimi Tanrı'ya yönelik ciddi ve saygılı tapınmanın tam tersiydi. Musa Tanrı'nın yüceliğinin huzurundan yeni çıkmıştı ve İsrail halkının bu aşağılık davranışına hazırlıksızdı. Suçlarının çirkinliğini göstermek için buyrukların yazılı olduğu taş levhaları yere attı. Levhalar halkın önünde kırıldı. Halk Tanrı ile antlaşmalarını nasıl bozduysa Tanrı da onlarla antlaşmasını bozmuştu. Musa yanlış yapanları cezalandırıyor. Musa putu alarak ateşe attı. Erittikten sonra toz gibi ezdi ve dağdan inen ırmağa serpti. Böylece İsrail halkının taptığı ilahın değersizliği ortaya konmuş oldu. Bundan sonra Musa suçlu kardeşini çağırdı. Harun, halkın yaptığı tantanayı bahane ederek kendini korumaya çalıştı. Onların isteklerini yerine getirmeseydi öldürülecekti. Bana, bize öncülük edecek bir ilah yap, bizi Mısır'dan çıkaran adama Musa'ya ne oldu bilmiyoruz, dediler. Ben de, kimde altın varsa çıkarsın, dedim. Altınlarını bana verdiler. Ateşe atınca bu buzağı ortaya çıktı. Harun, Musa'yı altın buzağının mucizeyle ortaya çıktığına inandıracaktı. Ama mazeretleri geçersizdi. Suç işleyenlerin başı olarak hak ettiği karşılığı aldı. Rabbin kutsal kulu olan Harun putu kendi eliyle yapmış ve bayramı kendisi duyurmuştu. Göklere meydan okuyan putperestleri kötü yoldan döndürmeye çalışmamıştı. Üstelik putun önünde halkın, ''Ey İsrailler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur.'' bağırışlarını dinlemişti. Oysa dağda Musa'nın yanında yer almış ve Rabbin yüceliğini görmüştü. Sonra da bu yüceliği buzağa benzetmişti. Musa'nın yokluğunda halkın yönetimi kendisine emanet edilmiş, o da bu ayrıcalığı isyana çevirmişti. Rab Harun'a da onu yok edecek kadar öfkelenmişti. O sırada Harun için de yakardım. Tesniye 9, ayet 20. Ne var ki Harun'un yaşamı Musa'nın yalvarışıyla esirgenmiş ve günahından pişmanlık duyduğu için Tanrı'nın lütfuna ermişti. Harun isyanı teşvik ediyor. Harun, doğru olanı cesaretle yapsaydı, sapkınlığa engel olabilirdi. Tanrı'ya bağlılığında sabit kalsaydı ve halka Tanrı ile antlaşmalarını hatırlatsaydı, kötülüğe engel olabilirdi. Ama Harun'un teslim olması, halkın kafasına giren günahın eyleme dökülmesi için cesaret verdi. Harun, kendisini aklamak için kendi zayıflığından insanları sorumlu tuttu. Harun'un teslim olan yapısı ve insanları memnun etme arzusu, gözlerini işlenen suçun büyüklüğüne kapatmıştı. Harun'un hatası binlerce insanın canına mal oldu. Musa'nın yaklaşımı Harun'un tam tersiydi. Tanrı'nın yargısını sadakatle yürüten Musa, İsrail'in mutluluğunun kendi zenginliğinden, saygınlığından ve hatta yaşamından daha önemli olduğunu gösterdi. Tanrı, günaha gereken karşılığı veren kullarını sadık görmektedir. Tanrı'nın verdiği görevle onurlandırılan insanlar, kendilerini yüceltmemeli, Tanrı'nın etkinliğini sarsılmaz bir sadakatle yürütmelidir. Harun'un izin verdiği isyan hızla bastırılmasaydı, kötülük dizginsiz kalacak ve bütün ulus mahvolacaktı. Kötülükten sert ve mutlak bir şekilde kurtulmak gerekliydi. Musa ordugahın girişinde durdu. "Rab'den yana olanlar yanıma gelsin," dedi. Sapkınlığa kapılanlar sağda duracak, suçlu olup da tövbe edenler solda duracaktı. Levillerin putperestliğe hiç bulaşmadığı ortaya çıktı. Diğer oymaklardan olanlar tövbe ederek Rab'den yana oldular. Geniş bir topluluksa isyandan dönmeye niyetli değildi. Musa, "İsrail'in Tanrısının adında kendilerini putperestlikten ayırmış olanlara silahlarını kuşanmalarını ve baş kaldıranları kılıçtan geçirmelerini söyledi. O gün halktan 3000'e yakın adam öldürüldü. Kötülükte öncülük yapanlar kesilip atıldı. Ama tövbe edenlerin canı esirgendi. İnsanlar başkalarını yargılama ve suçlama konusunda dikkatli olmalıdır. Ancak Tanrı onlardan günahı cezalandırmalarını isterse onun sözünü dinlemelidirler. Bu acı verici eylemde bulunanlar isyandan ve putperestlikten ne denli nefret ettiklerini göstermiş oldular. Rab, Levi oymağını diğerlerinden ayırarak onların sadakatini nasıl onurlandırdığını gösterdi. Tanrı'nın adaletinin yürütülmesi için hainlerin cezalandırılması gereklidir. Ama burada bile Tanrı'nın merhameti görülmektedir. Tanrı herkese seçim yapma ve tövbe etme fırsatı tanımıştır. Kesilip atılanlar isyanlarından vazgeçmeyenlerdi. İsrail'in putperestliği neden cezalandırılmalıdır? Bu günahın cezalandırılması, çevredeki ulusların Tanrı'nın putperestliğe nasıl baktığını öğrenmelerini sağlayacaktı. Tanrılarının Yahve olduğunu iddia eden bir halkın Horev'de bir buzağı yaparak ona taptıkları duyulduysa, bunun cezasının da verildiği duyulmalıydı. İsrail halkı, diğer ulusların putperestliklerine işaret ederken kendi putperestliğinin nasıl cezalandırıldığını kanıt olarak göstermeli ve bunun hiçbir mazeretinin olmadığını ortaya koymalıdır. Adalet kadar sevgi de bu yargının yürütülmesini gerektiriyordu. Tanrı isyanda ısrar edenleri kesip atar çünkü onların başkalarını da yıkıma uğratmalarını istemez. Tanrı, Kayin'in yaşamını esirgediği zaman günahı cezasız bırakmanın sonucunu gösterdi. Kayin'in yaşamı ve öğretişi öyle büyük bir bozulmaya yol açtı ki bütün dünyayı sel bastı. Tufandan önceki dünya, Tanrı'nın günahkarları esirgemesinin onların kötülüğünü azaltmadığını ortaya koyuyor. Aynı şey Sina için de geçerlidir. Günahın cezası gecikseydi ya da verilmemiş olsaydı aynı sonuçları doğuracaktı. Yeryüzü Nuh'un günlerindeki gibi bozulup çürüyecekti. Dünya çok daha büyük kötülüklere sahne olacaktı. Tanrı'nın merhameti, milyonlarca kişinin yargı altına girmemesi için gerekirse binlerin feda edilmesini öngörür. Birçoklarını kurtarmak için birkaç kişiyi cezalandırmalıdır. Üstelik halk, Tanrı'nın korumasını kaybetmekle kalmadı. Düşmanlarının gücüne karşı savunmasız kaldılar. Kuvvetli düşmanlara yem olacak hale geldiler. Dolayısıyla İsrail'in kendi iyiliği için suçlarının uygun bir şekilde cezalandırılması gerekiyordu. Günahkarlarının kötü yollarından kesilip atılması kendilerinin yararınadır. Çünkü canları esirgenirse, Tanrı'ya baş kaldırmalarına yol açan ruh, kendi aralarında da çekişmeye ve nefrete yol açacaktır. En sonunda birbirlerini yok edeceklerdir. Musa'nın İsrail halkına duyduğu Mesih benzeri sevgi. Musa'nın İsrail halkına duyduğu Mesih benzeri sevgi. Halk suçlarının büyüklüğünü gördüğü zaman suç işleyen her kişinin kesilip atılmasından korkuldu. Musa onların adına Tanrı'ya bir kez daha yalvarışta bulundu. Ertesi gün halka, "Korkunç bir günah işlediniz," dedi. "Şimdi Rabbin huzuruna çıkacağım. Belki günahınızı bağışlatabilirim." Sonra Rab'be dönerek, "Çok yazık, bu halk korkunç bir günah işledi," dedi. "Kendilerine altın put yaptılar. Lütfen günahlarını bağışla, yoksa yazdığın kitaptan adımı sil." Musa'nın duasında bütün insanların adının yazılı olduğu göksel kitabı görüyoruz. Tanrı'nın hizmetinde bulunan herkesin adları, iyi ya da kötü işleri yaşam kitabında yazılıdır. Bu insanlardan herhangi biri günaha düşüp de inat ederek dönmezse, sonuçta yürekleri kutsal ruha karşı katılaşacaktır. Tanrı da yargısını yürütecek ve böyle kişilerin adlarını yaşam kitabından silecektir. Rabbin İsrail halkını reddetmesi durumunda Musa da kendi adının onlarla birlikte kitaptan silinmesini diledi. Büyük lütuflarla kurtulan halkın Tanrı'nın yargısına maruz kaldığını görmeye dayanamıyordu. Musa'nın İsrail adına yalvarması Mesih'in günahlı insanlar için aracılık etmesine benzer. Ne var ki Rab, Musa'nın Mesih gibi günahkarların suçunu yüklenmesine izin vermedi. Kim bana karşı günah işlediyse onun adını sileceğim.
Halk derin bir üzüntüyle ölülerini gömdü. 3000 kişi kılıçla vurularak düşmüştü. Bir süre sonra kampta bulaşıcı bir hastalık baş gösterdi. Rab artık onlara yolculuk sırasında öncülük etmeyeceğini bildirdi. Ben sizinle gelmeyeceğim çünkü inatçı insanlarsınız. Belki sizi yolda yok ederim. Halk bu kötü haberi duyunca yasa büründü. Kimse takı takmadı. Çünkü Rab Musa'ya şöyle demişti. İsraillilere de ki, siz inatçı insanlarsınız. Bir an aranızda kalsam sizi yok ederim. Şimdi üzerinizdeki takıları çıkarın, size ne yapacağıma karar vereyim. Böylece Horev Dağı'ndan sonra İsrailler takılarını çıkardı. Geçici tapınma yeri olarak kullanılan çadır, Tanrı'nın buyruğuyla kamptan çıkarıldı. Bu da Tanrı'nın varlığının onların arasından çekildiğini gösteren başka bir belirtiydi. Bu olayın derin bir etkisi oldu. Vicdanları sızlayan halk, daha büyük bir felaketin yaklaştığı duygusuna kapıldı. Ancak halk çaresiz bırakılmadı. Musa kamp dışına kurulan çadıra buluşma çadırı diyordu. Yürekten tövbe etmek ve Rab'be dönmek isteyenler oraya giderek günahlarını itiraf ediyor, Tanrı'nın merhametini diliyorlardı. Tövbe edenler kendi çadırlarına döndükten sonra buluşma çadırına Musa giriyordu. İnsanlar Musa'nın kendileri için sunduğu yalvarışların kabul edildiğine dair bir belirti görmeyi bekliyorlardı. Bulut sütunu alçalıp buluşma çadırının girişinde durursa halk sevinçten ağlar ve kendi çadırlarının girişinde tapınırlardı. Tanrı'dan yardım almak gereklidir. Tanrı'dan yardım almak gereklidir. Musa halkla baş etmek için Tanrı'nın yardımına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu nedenle Tanrı'nın varlığının güvencesini diledi. Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır. Rab, varlığım sana eşlik edecek diye yanıt verdi. Seni rahata kavuşturacağım. Musa, eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma dedi. Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden değil mi? Ancak o zaman benimle halkını yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz. Rab, söylediğin gibi yapacağım dedi. Çünkü senden hoşnut kaldım. Adınla tanıyorum seni. Musa yalvarmaya devam etti. Bu kez hiçbir insanın daha önce cesaret etmediği bir dilekte bulundu. Lütfen görkemini bana göster dedi. Musa, Tanrı'nın yüceliğini görüyor. Musa Tanrı'nın yüceliğini görüyor. Rab, bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Musa dağın doruğunda durmaya çağrıldı. Sonra dağlan hareket ettiren el, Eyüp 9 ayet 5, Tanrı'nın yüceliği ve iyiliği önünden geçerken Musa'yı alıp bir kayanın kovuğuna koydu.
Bu deneyim, Musa'nın Mısır'da devlet adamı ve askeri önder olarak öğrendiği her şeyden çok daha değerliydi. Hiçbir dünyasal güç ya da yetki, Tanrı'nın varlığının yerini alamaz. Musa sonsuz Tanrı'nın huzurunda tek başına durdu ama korkmuyordu. Çünkü ruhu yaratıcısıyla uyum içindeydi. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi. Mezmur 66, ayet 18. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Onlara açıklar antlaşmasını. Mezmur 25, ayet 14. Tanrı kendisini şöyle tanıttı. Ben Yahve'yim dedi. Yahve, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, başkaldırılarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği günahın hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Musa o anda yere kapanıp tapındı. Rab İsrail'e yeniden lütfedeceğini vaat etti. Daha önce hiç yapmadığı harikalar ve mucizeler yapacaktı. Musa daha önce olduğu gibi bu kez de Tanrı'nın gücüyle ayakta kaldı. Tanrı'nın buyruğuyla iki taş levha hazırlayarak dağın doruğuna çıkardı ve Rab antlaşmanın sözlerini yeniden yazdı. Bakınız, ek dördüncü not. Musa dağdan inerken yüzü göz kamaştıran bir ışıkla parlıyordu. Harun da halk gibi Musa'ya yaklaşmaya çekindi. İnsanların dehşetini gören Musa, onlara Tanrı barışının güvencesini gösterdi. Halk Musa'nın sesinde sevgi ve yumuşaklık olduğunu gördü. Aralarından biri Musa'ya yaklaşmaya cesaret etti. Konuşmaktan korktuğu için eliyle Musa'nın çehresine ve sonra da göğe işaret etti. Büyük önder bu adamın ne dediğini anlamıştı. Musa yüzüne bir peçe taktı. Tanrı'nın huzurundan çıkıp kampa her döndüğünde böyle yapıyordu. Tanrı Musa'nın yüzündeki parlaklık aracılığıyla İsrail halkına hem yasasının hem de Mesih'in müjdesinin yüceliğini göstermeyi amaçlamıştı. Musa dağda bulunduğu sürece Tanrı ona yalnız yasanın levhalarını vermekle kalmamış, kurtuluş tasarısını da açıklamıştı. Musa, Mesih'in çarmıhta kurban oluşunun önceden Yahudi simgelerinde nasıl temsil edildiğini gördü. Musa'nın yüzündeki parlaklık, yalnızca Tanrı yasasının yüceliği değil, çarmıhtan akan göksel ışığın yüceliğiydi. Musa'nın çehresinden yansıyan yücelik bize şunu göstermektedir. Tanrı'yla ne denli yakın bir beraberliğimiz olursa ve O'nun ilkelerini ne denli iyi bilirsek, O'nun tanrısal benzeyişini o denli iyi yansıtabiliriz. İsrail halkı için yalvarışta bulunan Musa, yüzünü nasıl örttüyse, tanrısal aracı olan Mesih de dünyaya geldiğinde tanrısallığını aynı şekilde insanlıkla örtmüştür. Eğer Mesih göksel parlaklıkla kuşanmış olarak gelseydi, günahlı insanlık onun varlığının yüceliğine dayanamazdı. Bu yüzden Mesih kendisini alçalttı ve günahlı insanlığa ulaşabilmek için insan benzerliğinde geldi. Romalılar 8, ayet 3. Böylece günahlı insanlığa elini uzatarak onları yerden kaldırdı.